8. kaset 1. yüz, sayfa 202. Alman şarkıyatçısı G.H. Becker, bu doktrini 1916'da merhametsizce yorumluyordu. Bu teoriciler fikirlerini uygulamaya koyabilselerdi, İngiliz ferdiyetçiliği Türkiye'nin çeşitli Avrupa nüfus alanlarına çaresiz bir şekilde ayrılması gerçeği bir yana, sakinlerinden milyonlarcası hala etnik bir kolektivizm durumunda olan bir ülkeye sokulunca nasıl bir sonuç doğardı tasavvur edilebilir. 88 dipnot. G.H. Becker, İslam Studien 2, 1932, sayfa 355. Prens Sabahattin'in fikirleri, başlangıçtaki bazı başarılarına rağmen gerçekten iflasa mahkumdu. Gönüllerini kazanmak için o kadar çaba harcadığı Ermeniler ve Hristiyanlar, bir Osmanlı Federasyonu'nda kendilerini çekecek pek az şey buldular. Ve siyasal arzularını hep birlikte imparatorluğun dışında gerçekleştirmeye çalışmayı tercih ettiler. Ermeni komiteleriyle çarpışmalardan ve onların iddialarından zaten kızgın olan Türkler için özel teşebbüs ve ademi merkeziyet, İttihat ve Terakki'den çok daha az tatminkar bir slogan olarak göründü. Ayrılıkçı milliyetçiliğin ve yabancı emperyalizmin imparatorluğun bütünlüğüne karşı teşkil ettiği gittikçe artan tehdit, ademi merkeziyeti bir intihar formülü değilse bile tehlikeli bir formül olarak gösterdi. Devrim hareketinde ordunun gittikçe artan üstünlüğü, devrimin yönetimini kaçınılmaz olarak otoriter bir merkeziyet ruhuyla dolu bir müesseseye ve mesleğe verdi. Rusya terbiyesi görmüş Türk ordusunun subaylarına ne özel teşebbüs ne de ademi merkeziyet fazla çekici geldi. 1902 ve 1906 arasında genç Türk hareketi yayılmaya ve dal budak salmaya devam etti. Cenevre ve Kahire'de yeni gruplar ortaya çıktı. İstanbul'da bile herhalde Murat'ın düşmesinden beri ilk kez askeri ve sivil okulların öğrencileri arasında devrimci gruplar yine görünmeye başladı. 89 dipnot. Tuna'ya, partiler, sayfa 107. İstanbul'daki faaliyetin bu canlanması Ramsur tarafından zikredilmemiştir. Ondan sonra 1906'da gerçek önemli gelişme, kıta hizmetindeki subaylar arasında devrimci hücrelerin kuruluşu başladı. Bu çeşit örgütlerin ilkinin aralarında Mustafa Kemal'in de bulunduğu küçük bir subay grubu tarafından 1906 sonbaharında Şam'da kurulan Vatan ve Hürriyet Cemiyeti olduğu görülüyor. Yafa'da ve Kudüs'te 5. Ordu subayları arasında da şubeleri açıldı. Önemi daha sürekli olanı aşağı yukarı aynı zamanda 3. Ordu subayları arasında Selanik'te kurulan komiteydi. Bu grubun ilk tarihi belirsizdir. Fakat Mustafa Kemal ve Şam grubu bunu başlatmakta rol oynamış gözüküyor. Canlı Evre, Eylül 1906'da İsmail Can Pulat ve Mithat Şükrü Bleda tarafından Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin kurulmasıyla başladı. 10 kişilik ilk yüksek komitede Selanik'teki askeri rüştiye müdürü ve tanınmış bir bilim adamı olan Bursalı Tahir, Selanik Posta ve Telgraf Müdürlüğü'nün tahrirat kalemi başkatibi Talat ve birçok subay vardı. 90 dipnot. Ramsur sayfa 95'te. Tuna'ya, partiler sayfa 113'te ve 150-152. Kur'an sayfa 377'de. Bu olaylarda Mustafa Kemal'in rolü hakkında bazı kanıt uyuşmazlıkları vardır. Olaylar artık çabuk gelişti. Eski askeri öğrenciler şimdi komutaları altında asker ve silah bulunan yüzbaşılar ve binbaşılar olmuşlardı. Silahlı kuvvetlerin müşkül durumu ve gittikçe artan ayrılık ve tecavüz tehlikeleri bütün yurtsever ve yüksek emelli genç subayların gözünde bir rejim değişikliğini açık ve ivedili bir zorunluluk haline getirmişti. Bunlar daha sonraki Orta Doğu ihtilallerinde aşina olacağımız türden subaylar, eski bir toplumsal düzeni yıkmak ve ihtilalci bir karışıklığa girişmek için ordu disiplini ve birliğinden yararlanan, yükselmekte olan yeni toplum katlarından gelen tutkulu ve küçük rütbeli subaylar değillerdi. Bunlar eğitimle kumanda ve idare etmek için hazırlanmış bir idareci elitin üyeleriydiler. Bunların şikayeti bunu etkili bir şekilde yapmalarına imkan verilmemesiydi. Sultanın güvensizlik duyduğu ordu para ve teçhizat sıkıntısındaydı. Modası geçmiş bir ordu için en modern eğitimle yetişmiş zeki ve genç subaylar ufukta görünen tehlikeler karşısında imparatorluğun savunma gücünün yetersizliğini acıyla fark etmezlik edemezlerdi. Siyasal fikirleri sade ve ilkeliydi. Hürriyet ve vatan, meşrutiyet ve millet. Aralık 1907'de Ermeni Taşnak Cemiyeti, Abdülhamit'e karşı kuvvetleri birleştirmek için ikinci bir teşebbüse girişti. Paris'te Ahmet Rıza ve Prens Sabahattin'in ikisinin de hazır bulunduğu bir kongre daha toplandı. Prens Sabahattin kongreye başkan seçildi. 91 dipnot. İkinci Paris Kongresi hakkında bakınız Ramsur, sayfa 124'de. Tuna'ya, Partiler, sayfa 107-108, Kur'an, sayfa 408'de. Bu kongre toplantılarını kısmen kapalı yaptı ve görünüşe göre ivedili pratik konularla meşgul oldu. Teorik ve ideolojik sorunlar bir tarafa bırakıldı ve acil bir faaliyet programı üzerinde geniş ölçüde fikir birliğine varıldı. Yalnız bir ideolojik konuda birbirine karşı kanıtlar birleşti. Pozitivist Ahmet Rıza'nın teklifi üzerine liberaller ve milliyetçiler halifelik ve saltanatın haklarının teyidini kabul ettiler. 92 dipnot. Tuna'ya, Partiler, sayfa 108. Bununla beraber olayların gerçek merkezi artık sürgünler arasında değil, Makedonya ve Anadolu'da yeni grupların teşekkül etmekte olduğu Türkiye'de subaylar arasındaydı. Eylül 1907'de Selanik grubu Paris'teki eski İttihat ve Terakki örgütüyle birleşti. Böylece ikincisi yeni bir güç ve prestij kazandı. 93 dipnot. Ramsur, sayfa 121'de. Fakat Selanik subayları Türkiye'deki Mason localarını kullandıkları gibi Paris'teki komiteyi de kullanarak, çünkü böyle yapmak uygun geliyordu. Fakat her iki yerdeki ideolojilere pek aldırmaksızın kendi işlerinde gayet bağımsız kalmış görünüyorlar. 1908'e gelindiği zaman Türkiye'de devrimcileri cesaretlendirecek pek çok şey vardı. Uzak Doğu'da doğulu fakat meşruti bir Japonya, birkaç yıl önce Avrupalı fakat istibdatla yönetilen bir Rusya'yı yenmişti. Ve hem Rusya hem İran bunu demokratik kurumların üstünlüğünün bir tezahürü olarak kabul etmiş ve biri ihtiyatla, diğeri de devrimle meşruti ve parlamenter rejimleri getirmişlerdi. Avrupa'da 9-10 Haziran 1908'de İngiliz ve Rus hükümdarlarının Reval buluşması, Avrupa'nın hasta adamının cenaze törenini haber veriyor gözüktü. Ve her derde deva meşrutiyete acilen ihtiyaç bulunduğunu telkin etti. 93A. Bakınız Jacquet, İn 6, 1961, 265. İmparatorluk içinde de Abdülhamit'in parası ödenmeyen, yeterince beslenmeyen ve elbisesi paçavra halinde askerlerinin birkaç temel ve asgari insani ihtiyaçlarının tatminini istemek üzere kızgınlıkla baş kaldırmaları ile bir ayaklanma veya daha doğrusu grev dalgası Anadolu'dan Rumeli'ye yayıldı. Meşrutiyet Devrimi, 94 dipnot. 1908 devrimi hakkında birçok siyasal, kişisel ve gazete yazıları halinde açıklamalar vardır. Pek yararlı materyal, Kur'an, İnkılap'ın ilgili bölümlerinde ve Hikmet Bayur'un Türk devrimi hakkında geniş kapsamlı tarihinde Türk İnkılap tarihi 1940 ve sonrası verilmiştir. Siyasal gelişmelerin pek güzel bir özeti Tuna'ya Partiler sayfa 161 ve devamında ve kısa bir tarihçesi aynı yazarın Hürriyetin İlanı 1959 adlı eserinde bulunur. Belgeli yeni bir inceleme için bakınız Uzun Çarşılı. 1908 yılında ikinci meşrutiyetin ne suretle ilan edildiğine dair vesikalar. Bel No 77 1956 103-174. 1908'in ilk aylarında bu ailelerin Makedonya'daki 3. Ordu birliklerine yayılmakta olduğu görülüyordu. Sultanın İstanbul'daki hükümetine tehlikeyi haber veren raporlar gelmeye başladı. Ve ilkbahar sonlarında durumu incelemek üzere Selanik'e bir komisyon gönderildi. Sultan yıllardan beri casuslarından gelen tehlike bildirici raporlardan büyük bir arşiv yığmıştı. Bu nedenle telaş etmek için başlangıçta herhangi bir sebep görmemiş görünüyordu. Bu kez yanılıyordu. O vakte kadar içeriden ve dışarıdan imparatorluğa karşı gittikçe artan tehlikeye endişelenen genç Türk subayları, imparatorluğun savunmasında bu kadar yetersiz bir rejimi devirmeye hazırdılar. Sultan harekete geçmeye hazır olduğu zaman artık çok geç idi. Soruşturma ve cezalandırma göreviyle iki komisyonun daha atanması durumu kıvamına getirdi. Hilmi Paşa kurmayına bağlı bir genç subay şüphe uyandırmış göründü ve karakteristik bir şekilde durumu açıklamak ve bir terfi almak için İstanbul'a çağrıldı. Bahis konusu subay, çağrının arkasındaki saiklere akıllıca güvensizlik duyarak Resne Dağları'nda gözden kaybolmayı tercih etti. Adı Enver Bey'di. 95 dipnot. Ramsur, sayfa 134. Kur'an, sayfa 425d. 4 Temmuz'da başka bir subay, Kolaası Ahmet Niyazi, o zaman genç Türk komitelerinde çok daha önemli bir kişiydi. Enver'in peşinden dağa çıktı. Fakat Niyazi tek başına ve gizlice gitmedi. Önemli miktarda asker, silah, mühimmat ve bölük mağazalarından elde geçirilen parayla gitti. Aynı zamanda Mabey'in başkatipliğini, Rumeli genel müfettişliğini ve Manastır vilayetine bir bildiri, Manastır'daki jandarma alay komutanı ile Resne'deki jandarma mülazımına da itham mektupları gönderdi. 96 dipnot, Niyazi, sayfa 83'de. Durum alışı, ailesini emanet ettiği Manastır kaymakamı ve kayınbiraderi İsmail Hakkı Bey'e hareketinin arefesinde yazdığı bir notta iyice özetlenmiştir. Bir saate kadar inayet-i bari ile hareket edeceğim cihetle muhtasaran yazacağım. Tatvili makali zayit görüyorum. Sebep malum. Alçakça yaşamaktan ise ölmeyi tercih ettim. Bunun için mavzer tüfekleriyle müsellah, şimdilik 200 vatan fedaisiyle vatan namına ölmeye çıkıyorum. Ailemi dünkü maruzatım veçiyle, yarın olmazsa pazar günü herhalde yeğenim Şevki'yle der saadete gönderiniz. Baki ya ölüm ya selameti vatan. 97 dipnot. İbit, sayfa 73. Karşılaştırma, uzun çarşılı Belno 77, sayfa 107'de. Sonunda ölen Niyazi değildi. Bu akibet sultan tarafından asileri bastırmakla görevlendirilen Şemsi Paşa'yı bekliyordu. 7 Temmuz'da Şemsi Paşa Manastır Telgraf Merkezi'nden çıkarken güpe gündüz vuruldu. Kumanda ettiği kuvvetlerden bir subay olan katili kılına bile dokunulmaksızın sakince uzaklaştı. 98 dipnot, Pierce, 40 years, sayfa 229, Ramsur, sayfa 135, Y.H. Bayur, Türk İnkılap Tarihi 2. Basım, 1, 1455'de, Kur'an, sayfa 427, Uzun Çarşılı, sayfa 109'de. Ayaklanma artık süratle Makedonya'daki 3. Ordu'nun çeşitli birlikleri arasında yayıldı ve Edirne'deki 2. Ordu birliklerini etkilemeye başladı. İttihat ve Terakki Komitesi asileri benimseyerek ve meşrutiyetin tekrar kurulması için açık bir siyasal istek ilan ederek açıkça faaliyete geçti. Sultan önce bu isteğe karşı direnmeye ve eskiden beri artık rezaleti çıkmış casusluk, rüşvet ve baskı yollarıyla hareketin liderlerinin icabına bakmaya teşebbüs etti. Fakat bu kez bunların hiçbiri kâr etmedi. 99 dipnot, Pierce, 40 years, sayfa 234. Makedonya'daki subayların bağlılığı hakkında rapor vermek üzere sultanın gönderdiği casuslar keşfedilip yakalandılar ve bu çeşit kötü ve utanç verici hareketlere karşı ordunun kızgınlığını arttırdılar. Nişan, terfi ve gecikmiş maaşların ödeme emri yağmuru muhalif subaylardan hiçbir karşılık görmedi. Asileri bastırmakla görevli paşalara bizzat kendi adamları ateş ettiler. 100 dipnot. İbit, sayfa 231-32. Selanik ve Manastır'daki ordular artık sultanı açıkça cephe aldılar ve Edirne'deki ikinci ordudan da destek teminatı sağladılar. İzmir'den Selanik'e yollanan sadık Anadolular bile genç Türk propagandasıyla kandırıldılar. 101 dipnot. İbit, sayfa 203-204. Niyazi, sayfa 220. Uzun Çarşılı, sayfa 111. Bayur, 1-1468-69. 20 Temmuz günü Manastır'ın Müslüman halkı ayaklandı ve askeri depoları ele geçirdiler. 102 dipnot. Cevat, 2. Meşrutiyet'in ilanı, 1960, sayfa 160. Knight, The Awakening of Turkey, 1909. Bunu Kosova vilayetinde, özellikle Firzovik'te diğer ayaklanmalar izledi ve burada öfkeli bir topluluk meşrutiyeti tekrar kurmaya and içti. Padişah'tan bunu isteyen ve aksi takdirde İstanbul'a yürüyüp kendisini hal edeceklerini bildiren bir ultimatum gönderdiler. 103 dipnot. Uzun Çarşılı. Sayfa 124-27. Bazıları benzer tehditlerle desteklenen benzer istekler diğer Rumeli merkezlerinden de telgrafla Yıldız Sarayı'na geliyordu. En tehditkarlarından birinin Serez'den geldiği söylenir. Buradan gelen telgraf meşrutiyetin derhal iadesini istiyordu. Padişah reddederse veliaht Rumeli'de padişah ilan edilecek ve 100 bin kişilik bir ordu İstanbul'a yürüyecekti. 104 dipnot. Uzun Çarşılı, sayfa 132-134. Fakat Kamil Paşa'nın Said Paşa'ya cevapları, 1327, sayfa 51. Tahsin Paşa, Abdülhamit ve Yıldız Hatıraları, 1931, sayfa 263. Ve Memduh Paşa, Esfat-ı Südur, 1328, sayfa 78 tarafından belirtildiği şekilde bu gibi tehditlerin ifade veya ima edildiği hiçbir telgraf Uzun Çarşılı tarafından Yıldız Evrakı arasında bulunamamıştır. Bakınız Bayur 1-1477. Diğer merkezler işi bizzat ele aldılar. Ayın 23'ünde Manastır'da meşrutiyet ilan edildi ve birkaç saat içinde bunu diğer kentler izledi. Nihayet 2 günlük bir tereddüt ve tartışmadan sonra sultan boyun eğdi ve 23 Temmuz'da meşrutiyetin tekrar yürürlüğe girdiğini bildirdi. Ayaklanma bir devrim haline gelmiş ve devrim amaçlarını yerine getirmişti. Geriye yalnız uzun bir mutluluk devrinin ayrıntılarını düzenlemek kalıyordu. 7. Bölüm İttihat ve Terakki. Hükümet-i Haziran'ın adalet, müsavat, hürriyet gibi hukuk-u beşeriyeyi ihlal eden ve bütün Osmanlıları terakkiden men ile vatanı ecnebiyeti tasallut ve itibzabına düşüren usul-i idaresini İslam ve Hristiyan vatandaşlarımızı ikaz maksadıyla kadın ve erkek bil cümle Osmanlılardan mürekkep Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti teşekkül etmiştir. Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Nizamnamesi 1890. Ve zaman bu kadar cömert ümitleri ancak kısmen yerine getirmiş veya onları acılığa çevirmiş olmakla beraber bunların tamamen samimiyetsiz olduğuna inanmayı reddederim. Bilakis 1908'de İstanbul'da bulunmuş olmayı ve bir halkı o nadir anlardan birini gerçekten yaşarken görmüş olmayı daima hayatımın en zenginleştirici tecrübelerinden biri sayacağım. H.G. Dwight, Constantinople Settings and Rates, 1926. Devrimden 10 yıl kadar önce şair Tevfik Fikret, Abdülhamit istibdatı altında İstanbul'un düşkünlüğünü anlatan ünlü Sis manzumesini yazmıştı. Sarmış yine afakını bir dudu muannit, bir tozlu ve heybetli kesafet ki nazarlar, dikkatle nüfuz eylemez gavrine korkar. Lakin sana layık bu derin sütreyi müzlim, layık bu tesettür sana ey sahn-ı mezalim. Örtün evet ey haili, örtün evet ey şehir, örtün ve müebbet uyu ey facireyi değir. 1. Dipnot Akyüz Antoloji Sayfa 236. 1908'de devrimin muzaffer imsalliğini yine aynı şair şöyle terennüm ediyordu. O melanet gecesinden uzaktayız şimdi. Karıştı leyli musibet, leyali nisyana. açıldı gözlerimiz bir sabah-ı rahşana. Sen ey muhit-i teceddüt, o leyl-i menhusun, seninle nispeti yok, sen şereflisin ulusun. Ne sis yüzünde ne zul, bilakis sefa ve vekar, doğan güneş gibi safi bir infilakım var. 2. Dipnot. İbit, sayfa 239. Rücu adını taşıyan şiir, 24 Temmuz 1908 tarihlidir. Aynı şairin hayal kırıklıkları, 1-2 yıl sonra ünlü Han-ı Yağmı şiirinde ifade edilmiştir. Abdülhamit istibdatının uzun gecesi bitmiş, hürriyet şafağı sökmüştü. Meşrutiyet tekrar ilan edilmiş, seçimlerin yapılması emredilmişti. Türkler ve Ermeniler sokaklarda kucaklaşıyorlardı. Hürriyet ve kardeşlik çağı gelmişti. O zamanın yazıları, şüpheci Avrupa basınında bile yankısını bulan adeta çılgın bir sevinci yansıtıyordu. İkinci meşrutiyet rejimi birincisinden daha uzun sürdü. Fakat o da başarısızlık, acı ve hayal kırıklığı ile sona erdi. İçeride ve dışarıda tehlikeler ve güçlükler pek büyüktü. Meşrutiyetin savunucuları pek az, pek zayıf, pek yeteneksiz idiler. Anayasa yürürlükte kalmış ve seçimler yine yapılmış olmakla beraber rejim, genç Türk liderlerinin ancak 1918'de Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilgisiyle sona eren bir çeşit askeri oligarşisi halinde dejenere oldu. Türk devriminin bir Türk tarihçisi 1940'da yayınlanan bir kitabında dünyada pek az hareket Osmanlı meşrutiyeti kadar büyük ümitler doğurmuştur ve keza pek az hareket doğurduğu ümitleri bu kadar çabuk ve katı olarak boşa çıkarmıştır düşüncesini belirtmiştir. 3. Dipnot. Y.H. Bayur, Türk İnkılap Tarihi 1-225. O zaman bile ve hatta ondan sonra peşin hüküm, yanlış anlama ve hayal kırıklığı sahikiyle bütün genç Türk hareketini ve devrimini, Türk hayatının temel gerçeklerini değişmemiş ve belki de değişemez olarak bırakırken, sadece bir değişiklik gösterisiyle batıyı aldatmak için yapılan bir yeni teşebbüs, bir göstermelik olarak tanımlayıvermeye hazır birçok yabancı gözlemci vardı. Diğerleri daha da ileri gittiler ve genç Türk hareketini yabancı ve yersiz bir şey, ne kendinden önceki ne de sonraki perdelerle ilişiği olmayan, yabancı oyuncular tarafından oynanan bir ara faslı olarak açıklamaya çabaladılar. Bu tarzda çoğu olayların ardında tertip arayan tarih anlayışına katılan çeşitli yazarlar 1908 devrimini Yahudilere, Masonlara, Roma Katolik Kilisesine, pozitivistlere, Orleans Hanedanına, Alman Genelkurmayına ve İngiliz Dışişleri Bakanlığına atfetmişlerdir. 4. Dipnot. Bu çeşitli hikayeler hakkında bakınız Ramsur sayfa 88'de, 103'de, 107'de, 140'de. Bir Yahudi Mason entrikası hikayesi özel şartlar dolayısıyla bu tarih yaklaşısının genellikle geliştiği çevreler dışında bir süre yaygın bir şekilde revaç buldu. Bu nedenle üzerinde kısaca durmak gerekir. Avrupa kıtasında malum olan dini ve milliyetçi düşünceden kaynak alan bu hikaye, bazı İngiliz çevrelerine geçmiş, birkaç yıl sonra da itilaf propagandacıları tarafından ele alınarak, düşmanları Türkleri gözden düşürmek için bir araç olarak kullanmıştır. Genç Türkler devrimden beri Osmanlı olmayan Müslümanlar arasında hem pan-Türkist hem de pan-İslamik propagandalarında göze çarpar bir başarı sağlamışlardı. Aşağıda sayfa 341'e bakınız. Bu nedenle bizzat kendilerinin ne Türk ne de Müslüman olmadıklarını göstermek iyi bir fikir olarak gözüktü. R.W. Seton Watson'ın Rise of Nationality in the Balkans 1917 sayfa 135-136 adlı eserinde karakteristik bir ifade bulunur. İttihat ve Terakki Komitesi hakkında ana gerçek, onun esas itibariyle Türk ve Müslüman olmayan karakteridir. Ta başlangıcından beri onun gerçek liderleri arasında saf Türk kanı taşıyan bir kişi zor bulunur. Enver, bir Polonyalı dönmenin oğludur. Cavit, Yahudi dönmelerindendir. Karaso, Selanikli bir Sefardim Yahudisidir. Talat, Müslüman olmuş bir Bulgar çingenesidir. Grubun geçici olarak baş simalarından biri olan Ahmet Rıza, yarı Çerkez ve yarı Macardır ve Komt okulundan bir pozitivisttir. Genç Türklerin romanlaştırılmış olduğu herkesçe müsellem bir tasviri, John Buchan'ın Green Mantle adlı ünlü romanında bulunur. Orada Enver Paşa, basbayağı bir Polonya Yahudisi yapılmıştır. Enver Paşa'nın Polonya asıllı olduğu hakkındaki garip rivayet, muhtemelen Polonyalı dönme kont Konstantin Borzeski. Onun hakkında aşağıda sayfa 343'e bakınız. Borzeski'nin oğlu ve bir kurmay subay olan Enver Celaleddin Paşa ile karıştırmadan ileri gelmektedir. Genç Türk devrinin Türkleri, safkan Türkler gibi bir kavram içinde düşünmekten pek uzaktılar. Şüphesiz ki Balkanlı, Kafkasyalı ve diğer asıllı Türkçe konuşan Osmanlı Müslümanları harekette önemli bir rol oynadılar. Fakat genç Türkler hakkındaki ciltler dolusu Türkçe literatürde Yahudilerin devrimden ne önce ne de sonra onların komitelerinde herhangi bir zaman herhangi bir önemde bir rol oynadığına veya Mason localarının onların gizli toplantıları için arızi bir örtüden başka bir şey olduğuna dair herhangi bir kanıt gözükmez. Genç Türklerin Avrupalı hasımları tarafından adı sık sık zikredilen Selanikli avukat Karaso önemsiz bir simaydı. Gerçekten önemli bir rol oynamış olan Cavit Dönme, 17. yüzyılda kurulmuş Yahudi-Müslüman bileşimi bir mezhep idi ve gerçek bir Yahudi değildi. Her halükarda cemaatinin ön safa erişmiş tek üyesi görünüyor. Dönmelerin rolü ve onlara karşı Türk tepkisi hakkında ilginç gözlemler için bakınız Leskovikli Mehmet Rauf. İttihat ve Terakki Cemiyeti neydi? Hicri 1327, sayfa 79'de. Siyonizm hakkında birçok kereler endişe belirtmiş olan Ebu Ziya Tevfik, Ekim 1911'de ilk kez Mason locaları ile Yahudi amaçları arasında ilişki kurar. İttihatçıları tenzih etmeye dikkat eder. Onların locaları kendi amaçlarını kullanması, gizliliğin her şeyden önemli olduğu bir zamanda haklıydı. Bakınız, İtalyan Farmason Locaları ve Siyonizm, Mecmua-i Ebu Ziya, No. 121, Hicri 1329, sayfa 129-134. Genç Türk devrimi, gerçekte bunların hiçbiri değildi. O, başlıca ereği beceriksiz ve yeteneksiz bir hükümdarı uzaklaştırmak ve onun yerine imparatorluğu tehdit eden tehlikelere karşı daha iyi koruyabilecek ve savunabilecek bir hükümet getirmek olan çoğu asker Müslüman Türklerin yurtsever bir hareketiydi. Osmanlı gayrimüslimleri harekette ve ondan çıkan rejimlerde küçük ve gittikçe azalan bir rol oynadılar. Yabancılar ise hemen hiç. Genç subaylar ideolojilerle ve her derde deva sosyal formüllerle bizatihi pek az ilgiliydiler. Onları ilgilendiren esas sorun, kendilerinin ve atalarının kuşaklar boyu hizmet ettiği Osmanlı Devleti'nin bekasıydı. Ve hem faaliyetleri hem de tartışmaları şu merkezi problem etrafında dönüyordu. Bu devlet nasıl kurtarılabilir? Belki de bu problem için tasarlanan ve gelişilen farklı çözümler dolayısıyla genç Türk devrimi hayal kırıklıklarına ve başarısızlıklarına rağmen modern Türkiye'nin gelişmesinde bu kadar önemliydi. Abdülhamit istibdatının sona ermesini izleyen birkaç hürriyet yılı içinde ülkenin daha önce hiçbir zaman tanımadığı bir tartışma ve deneme fırsatı oldu. Bir dergi ve kitap sağanağı içinde modern devlette din ve milliyetin, hürriyet ve sadakatin temel sorunları tartışıldı ve incelendi. Devrimi izleyen yeni parlamenter ve idari cihazlarda yeni hükümet yöntemleri düşünüldü ve denendi. Ve tartışmalar sükutla, denemeler de diktatörlükle sona ermiş olmakla beraber sonsuz olarak reddedilemeyecek yeni ümitler ve yeni istekler yaratılmıştı. Genç Türkler iktidarda. 5 dipnot. 1908-1918 yılları hem Türkçe hem de yabancı kaynaklarda iyice belgelenmiştir. Devrim zamanından bu yana çok kez önemli materyal ihtiva eden bir hatırat, lahiya, gazete yazıları, diplomatik ve siyasi tarihler tufanı oldu. Zamanın birkaç büyük ve pek çok önemsiz siması Avrupalı bilim adamlarının şimdiye kadar hemen hiç dokunmadığı hatıratlar bırakmışlardır. Tek geniş tarih incelemesi Y.H. Bayur tarafından Türk devriminin geniş çaplı tarihinde yapılmıştır. Daha kısa incelemeler arasında şunlar zikredilebilir. Danişment tarafından hazırlanan biraz kısıtlı olsa da yararlı olaylar kronolojisi. Kronoloji 4, 356-455, Saks, sayfa 545-654. Türk tarihinin şark meselesi çerçevesi içinde ele alanlar arasında Türk iç gelişmeleri hakkında en bilgilisi. Emin, Turkey in the World War, 1930. Tunaya, Partiler, sayfa 161-398. Siyasi partilerin ve ideolojilerin belgeleriyle birlikte paha biçilmez açıklamaları için. Feroz Ahmet, Great Britain's Relations with the Young Turks, 1908-1914. Mes. 2, 1966-302-329. En son olarak İnal tarafından sadrazamlarda verilen sadrazamaların ayrıntılı ve belgeli biyografileri zikredilmelidir. Başlangıçtan beri genç Türkler iktidarda daha önce muhalefet ve sürgün safhasında ortaya çıkmış bulunan iki eğilim arasında bölündüler. Bir yandan bazı Adem-i Merkeziyet tedbirlerinin dini ve milli azınlıklar için bazı özellik haklarının lehinde olan liberaller vardı. Öte yanda da gittikçe daha açık bir şekilde merkezi otorite ve Türk hakimiyeti fikrini tutan milliyetçiler. İkincilerin aracı, önce perde arkasında kendini gizleyen bir iktidar, daha sonra da üstün ve pervasız otorite iddiacısı olarak İttihat ve Terakki Cemiyeti'ydi. Liberaller birçok farklı gruplara ayrıldılar. Kısa ömürlü bir sürü partiler kurdular. Bunların en önemlisi Ahrar veya 1908'in Liberal Partisi ve 1911'in Hürriyet ve İtilaf denen partisiydi. 6 dipnot. Bu partiler hakkında aşağıda sayfa 374 ve devamına bakınız. Hiçbiri fazla bir başarı gösteremedi. Önce liberal ve ılımlı fikirler gerçekten hakim olmak üzere gibi göründü. Meşrutiyet döneminin ilk iki sadrazamı Sait Paşa ve Kamil Paşa, 7 dipnot. Sait Paşa hakkında yukarıda sayfa 177, No 7'ye bakınız. Kamil Paşa, Elbir ve İ.A.'nın her ikisinde de yoktur. Bununla beraber torunu H.K. Bayur'un Sadrazam Kamil Paşa Siyasi Hayatı, 1954 ve İnal'ın Sadrazamlar, sayfa 1347-1472, biyografileri vardır. Kamil'in 1911'de yayınlanan kendi hatıratı, Abdülhamit devrini ele alır. Hem Osmanlı hürriyetçilerinin desteğine hem diğer birçoklarının saygısına sahip yaşlı devlet adamlarıydılar. Fakat genç Türklerin niyetleri ne olursa olsun adeta derhal imparatorluğun içinden ve dışından kendilerini öfke, üzüntü ve hayal kırıklığına düşüren bir darbeler dizisine maruz kaldılar. Genç Türklerin hürriyet ve eşitlik vaatlerinde ve ilanlarında ne kadar samimi oldukları hakkında bir yargıda bulunmak güçtür. Fakat şurası inkar edilemez ki, Temmuz 1908'in gönülleri coşturucu olaylarına karşı Avrupa ve Balkan Hristiyanlarının doğrudan doğruya tepkisi Türklerin gözünde ancak tecavüz ve ihanet olarak tanımlanabilirdi. Avusturya, Bosna Hersek'in ilhakını ilan etmek fırsatını kaçırmadı. Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. Girit, Yunanistan'la birleştiğini bildirdi. Bu ilk örnekleri, Eylül 1911'de İtalya'nın Osmanlı Trablusgarp'ına tecavüzü, Ekim 1912'de de Balkan devletlerinin hep birlikte Türkiye'ye saldırısı izledi. Türklerin Hristiyan tebaası ve komşuları çok uluslu bir Osmanlı Devleti'nin işlemezliğini kanıtlamaya çalışırken Türklerin kendileri de zayıflamış merkezi kontrolün bazı tehlikelerine canlı örnek oldular. Kamil Paşa hükümetinden çeşitli nedenlerle hoşnutsuz olan İttihat ve Terakki 13 Şubat 1909'da onun düşmesini ve yerine eski rejimin diğer bir kalıntısı olmakla beraber o an için milliyetçi genç Türklere daha makbul gelen Hüseyin Hilmi Paşa'nın sadarete geçmesini sağladı. 8 dipnot. Hüseyin Hilmi Paşa hakkında bakınız İnal, Sadrazamlar, sayfa 1654-1703 ve El 2, ilgili madde F. Ahmet tarafından. Şimdi hem sultan hem de hürriyetçiler rejime karşıydı ve her ikisi de görünüşte bazı haklı dayanaklarla sonraki olaylarda suç ortaklığıyla itham ediliyorlardı. Daha önceki aylar esnasında hemen toprak ve prestij kaybı ve beklenen uzun mutluluk devrinin bir türlü gözükmemesi, meşrutiyet devrimini halkın gözünde acı bir şekilde karartmıştı. Perde arkasında kalarak hükümet atamalarını el altından idare etmek suretiyle tuttuğu laubali yoldan dolayı İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne karşı da kızgınlık artıyordu. Siyasi muhaliflerine karşı yıldırma ve öldürme yöntemlerini kullanmakla da itham ediliyorlardı. 7 Nisan'da Serbestlik Gazetesi'nin başyazarı Hasan Fehmi İstanbul'da Galata Köprüsü'nde esrarlı bir şekilde öldürülünce bunun cemiyetin işi olduğuna yaygın bir şekilde inanıldı ve cemiyet pek çok yergi ve hakaretlerin konusu oldu. 9 dipnot. Bu olayların çağdaş batılı açıklamaları için bakınız Francis Makkula. The Fall of Abdülhamid, 1910, sayfa 23'de, 71'de. Pierce, 40 Years, sayfa 274-75. Bir haftalık artan bir gerginlikten sonra 12 Nisan'da İttihat ve Terakki Cemiyeti basında bir bildiri yayınlayarak artık gizli bir cemiyet olmadığını ve olağan bir siyasi parti haline geldiğini tekrarladı. 10. Makkula, sayfa 74. Aynı gece Kamil Paşa'nın düşmesinden sadece bir ay sonra gerici bir silahlı ayaklanma patlak verdi. Bu ayaklanmada 5 Nisan günü Ayasofya Camii'ndeki bir toplantıda kurulmuş aşırı bir dini örgüt olan İttihad-ı Muhammedi'nin rolü vardı. 11 dipnot. Tunay'a, Partiler, sayfa 261. Vahdedi adlı bir Bektaşi dervişi tarafından yayınlanan Volkan gazetesi, Müslüman Ortodoksluğunun ve ihtilalci İslam beynelmilliyetinin şampiyonu olarak 12 dipnot. İbit, sayfa 226-233. Gouve Temperley, 5, sayfa 319'da Lauter'ın yorumlarıyla karşılaştırma. Şampiyonu olarak göründü. Bu fikrin diğer bir temsilcisi, eski radikal ve dönek, şimdi ise mücahit panislamizmin besleyicisi ve İttihad-ı Muhammedi fırkasının ateşli üyesi Murat Bey'den başkası değildi. 13 dipnot. Yukarıda sayfa 191, No 55'e ve Fevziye Abdullah sayfa 85 ve devamına bakınız. İstanbul'daki 1. Ordu'nun çoğu Arnavut olan askerlerinin ayaklanmasıyla sivil ayaklanma askeri bir renk aldı. Ayaklanma 12-13 Nisan gecesi bazı avcı ve piyade birliklerinin barakalarında baş kaldırıp sabahın erken saatinde Galata Köprüsü'nü geçerek meclis binasının dışında Ayasofya Meydanı'nda toplanmalarıyla başladı. Çok az direnme ile karşılaştılar. Kendilerine diğer birliklerden de asiler, bazı mollalar ve medrese öğrencileri katıldı. Diğer güruhlar kentin belli başlı merkezlerinde toplandılar. Ayaklananların istekleri basitti. Şeriat tehlikededir, şeriat isteriz. Bazıları da mektepli subayları istemediklerini ekliyorlardı. Bu bunalımda hükümet çaresizlik içinde çırpınıyordu. Sultan zorba hoşnutsuzluğa geleneksel karşılığı vermek zorunda kaldı. Bir sadrazam değişikliği. Ayrıca şeriatın korunacağını ve onu savunmak için ayaklanmış askerlerin affedileceğini vaat etti. 15 Nisan'da bütün valilere şeriatın korunması talimatını veren bir genelge gönderildi. Meclis-i Mebusan'da Ahmet Rıza, devrimden beri bulunduğu başkanlıktan düşürülerek yerine İsmail Kemal seçildi. 14 dipnot. İsmail Kemal, Memories, sayfa 335. Karşı darbe çok gecikmedi. Gerici ayaklanma haberleri derhal Selanik'e telgrafla bildirildi ve Mahmut Şevket Paşa'nın komutasında bir kurtuluş ordusu İstanbul'a yürüdü. 15 dipnot. Bu, Avrupalıların genel olarak kullandıkları addır. Türkçe sadece hareket ordusu denmektedir. Onunla birlikte Niyazi ve haberleri işitince pek acele Berlin'deki Türk elçiliğinden dönen Enver de vardı. Mahmut Şevket Paşa'nın kurmay başkanı Mustafa Kemal idi. Kurtarıcılar 23 Nisan'da başkente ulaştılar ve ertesi gün ayaklanıcılarla bazı çarpışmalardan sonra başkenti işgal ettiler. 16 dipnot. Ayaklanma Türk tarihlerinde çeşitli amaçlarla o zaman kullanılmakta olan eski Rumi takvime göre 31 Mart vakası diye bilinir. Çağdaş açıklamalar şu eserlerde bulunur. Makkula, Ey Saru, La Jeune Turquie et la Revolution, 1912, sayfa 77'de. Pierce, 40 Years, sayfa 257'de. H.G. Dwight, Constantinople, Setting and Traits, 1926, sayfa 425. Sir W. M. Ramsey, The Revolution in Constantinople and Turkey, 1909, sayfa 11'de. Ve ayrıca Guh ve Temperley gibi yabancı diplomatların raporları. Türk tarihleri arasında İsmail Kemal, Memories, sayfa 329'de. Ali Fuat Türk geldi, 1867-1935, hatıraları. Genç Türk devriminden imparatorluğun sonuna kadar saraydaki ve kabinedeki olayları kapsayan eski mabeyin başkatibi ve sadaret müsteşarı. Görüp işittiklerim, 1951, sayfa 25'te. Hasan Amca, Müsteyarat, Doğmayan Hürriyet, 1958, sayfa 67'de. Yunus Nadi'nin gayet ayrıntılı, İhtilal ve İnkılab-ı Osmani, Hicri 1325 adlı eseri. Bunun kısaltılmış bir metni Cumhuriyet Gazetesi'nde Mart-Nisan 1956 tarihlerinde 20 sayıda yayınlanmıştır. En ayrıntılı tarihler Makkula'nın ve Yunus Nadi'ninkilerdir. Ayrıca bakınız Kur'an, sayfa 460'de. Y.H. Bayur, Türk İnkılap Tarihi, 2. Basım, 1, 2, 182-217, Danişment, 4, 370, Ali Cevat, 2. Meşrutiyetin İlanı ve 31 Mart Hadisesi, yayınlayan Faik Reşit Unat, 1960. Gerici hareket, hiç de İstanbul'la sınırlı değildi. Aynı anda olması, şüphe çekici bir şekilde bir feveran dalgası Anadolu'ya yayıldı. Binlerce Ermeni'nin katliamıyla son kertesine ulaşan Adana bölgesindeki olaylar özellikle kötüydü. Bunun sorumluluğu farklı şekilde belirlenmiştir. Avrupa Türk gaddarlığıyla dehşete düşerken Müslüman kamuoyu da kendisine Ermenilerin küstahlığı ve Hristiyan Avrupa'nın ikiyüzlülüğü olarak gözüken şeylerle nefrete gelmişti. Bununla beraber Türkler, bu katliamların henüz Abdülhamit istibdatının dehşetlerini unutmamış Avrupa'da yarattığı üzücü etkilerin iyice farkındaydılar. Bu etkileri silmek için bazı çabalara da girdiler. Hareket ordusunun İstanbul'a girişinden sonraki pazar günü, çarpışmalarda ölen 50 kadar kişi resmi bir törenle ortak bir mezara saygıyla gömüldü. Mezar başında verdiği bir söylevde Enver Bey, Müslümanların ve Hristiyanların yaşarken ve ölürken bundan böyle hiçbir ırk ve inanç ayrımı tanımaksızın yurtsever arkadaşlar olduklarının nişanesi olarak yan yana yattıklarını önemli belirtti. 17 dipnot. Pierce, 40 Years, sayfa 282. Hürriyetçiler ayaklanmayı desteklemiş ve yenilgisine ortak olmuşlardı. İttihatçılar fena halde sarsılmış, şimdi eski durumlarını kazanmak için işe koyulmuşlardı. İlk ödevleri 1908 devriminden sonra da tahtını kurtarmayı beceren Sultan Abdülhamit'i hal etmek ve Selanik'e hakaretle sürgüne göndermek oldu. 18 dipnot. Abdülhamit'in hali birçok yazarlar tarafından anlatılmıştır. Bunların çoğu son safa, onun hali için parlamentonun oy birliğiyle aldığı karar. İkisi, mebus ikisi Ayan, 4 kişilik bir heyetin parlamentonun kararını sultana bildirmek üzere gönderilmesi üzerinde durmuştur. Daha önceki safa hakkında ilginç bilgiler, isteksiz Şeyhülislam'dan hal fetvası almak için Talat Paşa'nın yaptığı baskıları anlatan Ali Fuat Türkgelde'nin hatıralarında verilmiştir. Talat, Şeyhülislam'dan meclise kendisiyle birlikte gelmesini isteyince, belki çok hasta olduğunu söyleyerek itiraz etmiş. Talat, "Neniz var?" diye sormuş. Şeyhülislam, "İdrarımı tutamıyorum." deyince, Talat da, "Ördeğini de beraber al." demiş. Türk geldi, sayfa 36. Ayrıca bakınız Cevat, sayfa 79'de. Pierce, 40 years, sayfa 284'de. Ve Abdülhamit, sayfa 295'de. Makkula, sayfa 265'de. Danishment, 4, 376'de. Yeni Sultan Mehmet Reşat, saray personelini baştan aşağı temizleyen ve oraya kilit mevkilere kendi adamlarını getiren İttihat ve Terakki'nin elinde oyuncaktı. 19 dipnot. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin adayı olarak o zaman Mabey'in başkatipliğine atanmış olan Halit Ziya Uşaklıgil, saray personeli ve hatta bizzat sultan tarafından kendisinin nasıl korku ve endişeyle beklendiğini canlı bir şekilde anlatır. Saray ve Ötesi 1. 1940 12'de. Ondan sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti Türkiye'nin gerçek hakimi oldu. Hiçbir ırk ve inanç ayrımının olmayacağı ile ne kastettikleri birkaç ay sonra 23 Ağustos'ta Cemiyetler Kanunu'nun 27 Eylül'de Şekavet ve Mefsedes'in menine dair kanunun yayınlanmasıyla daha açık hale geldi. 20 dipnot. Y.H. Bayır, Türk İnkılap Tarihi 1-306. 8. Kaset 1. Yüzün Sonu.